Ayrım 11.
Neydi o uğruna dayak yenen şey? Yıldız'ın ağabeyinin kollarında bulduğu, Bedriye ablanın Temmuz'un 18'inde ay gökyüzünde gümüş bir tepsiyken beyaz çarşafların arasında kendi kendine yakalayıverdiği, annemin yaz geceleri deniz kıyılarında, çiçek kokuları arasında, içki sofralarında peşinde koşup da ele geçiremediği, ertesi sabah başına ağrılar sokan o şey neydi? Ben onu hiç bilemedim. Her neydiyse, belki yaz bahçelerine, manolya ağaçlarına, bülbül seslerine daha çok yakışıyordu. Besbelli beton balkonlara, küçük mutfaklara sığmıyor o nesne. Baksanıza, burada binaların arasından ay bile gözükmez. Nerede? Mehtabı görebilmek için merdivene tırmanmak gerek. Allah korusun, düşer bacağını kırarsın da bu yaştan sonra kemik kaynamaz. Her neyse, ben hiç bilemedim o şeyi. Yoksa bizim cinsel hayatımız çok hareketlidir. Kocam şimdi Allah'ı var, erkek adamdır. Her gece canı ister. Kızım geçenlerde, anne sen cinselliği hiç bilmiyorsun dedi. Ha, kızım feministtir. Kızım feminist, oğlum sosyal demokrattır. Bizim herife sorarsan ekmek partisindenim der. Ne diyordum? Kızım öyle saçmalayıverdi. Hadi oradan dedim. Ben bilemeyeceğim de Meret'i kim bilecek? Her gece her gece. Yorgun muyum, hasta mıyım, üzgün müyüm? Bizimki hiç dinlemez. Uyuyor muyum? Kesinlikle aldırmaz. Tak tak bir dirsek darbesi, küt küt bir ayak vuruşu. Hadi kalk görev başına. Ne bilemeyeceğim a kızım, o dört çocuğu kim doğurdu? Ama o sesleri, kıvranmaları, o özlemi bilemedim. Aman boş ver, eskinin kuş seslerine, dalga şırıltılarına, yaprak hışırtılarına karışıp kaybolan bir şeydi zahir o da. Kızım dedim ya feminist oldu nasıl olduysa. Kadınları anlamayan gene kadınlardır diyor. Hep eskileri düşünüyorum. Annemi, Faika Kalfa'yı, Bedriye ablayı çözebiliyor muyum onları? Sanmıyorum. Annem deyince bir bağırtı, yanağımı yakan tokat ve o geceler geliyor aklıma. Annemin babamı baştan çıkartmaya çalıştığı, ertesi sabah başına ağrılar girmesine yol açan geceleri. Ne yapsaydı yani diyor kızım, komşudaki adamla mı sevişseydi? Aa, o ne biçim laf öyle, tövbe tövbe. Komşu adam, yani haliyle Enver'in babası, Sait Bey amca, ne komik. Mahcup bir yeni yetme gibi kıs kıs güler. Dedim ya, akıl erdiremedim gitti. Cinselliği bilmiyormuşum. Pöf, ben mi bilmeyeceğim? Dört çocuk, beş kürtaj, üç düşük. Her gece, her gece, hala bu yaşta bıktım artık. Öf, adamın gücü tükense de rahat etsem. Kadınları anlamıyormuşum. Ayol, şu mutfaktan ötesini bildiğin mi var? Anne, akşam 8 kişi misafirim var. Aman kızım, ne yapıyorsun? Ah güzel anneciğim, göreyim seni, döktür bir şeyler. Kızım, ay sonu, para bitti, neyle döktüreyim? Ah anneciğim, canım anneciğim. Maç muç öpücükler, 15 gündür öpmemişti beni. Velet, bu benim feminist kız. Hem sen ucuz hem güzel şeyler hazırlayıverirsin. Hadi benim güzel anneciğim, maç muç. Gel de isteğini yerine getirme şimdi veledin. Ah ana yüreği gibisi var mı? Sonra da, anne sen kadınları anlamıyorsun. Kendi ananı bile anlayamamışsın. Sen beni anlıyor musun be güzel kızım? Kim bilir, belki de doğru söylüyor velet. Fitnat Hanım neredesin anacığım? Niye hiçbir şey anlatamadan öldün? Nereye gitti o güzel yüzün? O güzel yanaklarını pembe pembe aydınlatan ateş söndü mü? O ateş mi kavurdu bedenini, büktü belini, çökertti seni zamansız? Anlatsaydın ya, söyleseydin ya, ben senin yabancın mıydım? Benden mi utanıyordun? Neden hep sustun? Neden hep bağırdın? Neden hep olduğundan daha başka göründün? Olduğundan güçlü ve acımasızmış gibi davrandın. O batısıca yalıdaki hayatı illa da babandan gördüğün gibi sürdürmek zorunda mıydın? Niye bu her şeyden daha önemliydi? Zaten sürdüremiyordun ki. Miralay Sezai Bey'in zamanının kötü bir kopyası bile değildi müflis tüccar Zahim Bey'in evindeki hayat. Kadınları anlamıyormuşum. Bak şimdi lafa bak. Erkekleri anlamaya uğraşmaktan kadınların birbirini anlamaya vakti mi kalıyor ha kızım? Peki bu yanlış bir şey mi? Erkeklerle geçirmek zorundayız şu dünyada, öyle değil mi? Yani kocalarımızla. Zaten erkeklerin anlaşılması kolaydır. Bütün kadınlar bunu bilir. Hiç aklım ermez niye bazı kadınlar geçinemez kocalarıyla. Bir kez durmadan pohpohlayacaksın erkeği. Zayıflıklarını sezip sezdiğini ona belli etmeyeceksin. Onun beceriksizliği yüzünden zarara mı uğradın? Hemen kolları sıvayıp zararı onaracaksın. Gene kocanı hiç belli etmeyeceksin. Sonra senin onardığın şey onun marifetiymiş gibi kocana teşekkür edeceksin. İşte oldu bitti, basit. Hiç anlamam bazı kadınlar neden geçinemez kocalarıyla. Ne gerek var bütün bunlara diyor kızım. Bunca çabalamaya, rol yapmaya, bunca yapaylığa. Yani ne demek ne gerek var kızım? Hayat budur. Senin yaşam dediğin bundan başka bir şey değildir ki benim güzel kızım. Rol yapmak. Orasını bilmem. Bak bir oyun gibi düşün. Belli kuralları var. Oyunun kuralı olur değil mi kızım? Yani çocuklar bile bilir bunu. Saklambacın bile kuralı vardır. Senden istenen bu kurallara uyman. Ben oyun değil, gerçeği yaşamak istiyorum diyor benim kızım. İyi, ne yapalım? Ara bakalım yaşam dediğini bulabilirsen. Ah kolaydı. Neyse bir çocuk doğurursun aklın başına gelir. Ot gibi yaşamışsın diyor bana. Hiç saygı duymuyor, hiç. A kızım, ottan bol gördüğüm ne var? Anne, ucuz ve lezzetli olsun. Akşam 8 misafir gelecek. Ottan başka ne var? Hem ucuz hem lezzetli. A benim güzel kızım. Ispanak, semizotu, dereotu, nedir o balığa konan? Ha roka. Yap yapabildiğin kadar renk renk çeşit çeşit salata. Ucuz ve lezzetli. Hiç saygı duymuyor bana hiç. Mutfağa tıkmışlar beni. Sonra da mutfaktan ötesini bilmiyormuş diye saygı duymuyorlar. Oldu mu ya be kızım? Mutfak dedim de aklıma geldi. Mutfaklar ne çok değişti eskiye göre. Geniş, ferah da annemin mutfağı. Deniz görürdü. Benimki dar ve küçük. Apartman duvarlarına bakıyor. Kalabalık da annemin mutfağı. Gürültülü, şen, şarkılar söylenir, şakalar yapılırdı. Hadi Kalfa, sen varsın sırada ayol. Beni katma işin içine. Ben sıramı savdım. Bana bak, kaçmayasın bir çulsuza. Fitnat Hanım'ın şerefini almayasın ayak altına. Telinle duvarınla gelin olasın. Bazen kederli ya da öfkeliydi mutfak. Vurma Kalfacığım, bir daha dikkat ederim. Vurma, kulun olayım. Kız, sen ekmek yediğin kapıya hıyanet mi ediyorsun ha? Bedriye böyle mi patates soyulur? Yarısına kabuk niyetine çöpe atmışsın. Fitnat Hanım'ın eli ne kadar darda bilmiyor musun? Hain, ekmek nankörü. Yıllar sonra Bedriye ablamla karşılaştığımda yalıda hayat ne güzeldi demiştim. Bedriye abla bir yatılı okulda idare amirliği yapıyordu. Dul ve yalnızdı. Yaşlanmıştı, çocuğu yoktu. Bense bir sürü çocuk doğurmuştum. Şimdiye göre gençtim. Annem yeni ölmüştü. Bana şöyle bir dönüp bakmıştı Bedriye abla. O bakışı hiç unutamam. Yalıda hayat korkunçtu Ayten demişti. Halam rahmetli, Fitnat Hanım'a hala derdi. Çok sinirliydi. Bazen deli miydi diye düşünürüm. Fayka Kalfa da ondan hiç aşağı kalmazdı. Sen çocuktun ve hiçbir şeyin farkında değildin. Hepimiz seni çok sever, yemez sana yedirirdik. Sen mesuttun, senden başka herkes bedbahttı. Hele son yıllar, parasızlığın iyice arttığı son yıllar kabus gibiydi. Yiyecek ekmek zor bulurduk. Halam hala gösterişten vazgeçmezdi. Gösterişe para yetiştiremedikçe patlamaya hazır barut fıçısına dönerdi. Öfkeden ve çaresizlikten kabustu o yıllar. Kırılmıştım Bedriye ablaya. Annemden saygıyla söz etmesini beklemiştim. Onu bir daha aramadım. Kim bilir belki de haklıydı. İşte böyle bir yerde annemin mutfağı. Benim mutfağımsa sessiz. Burada insanlar ve duygular yok. Ne neşe ne keder. Yalnız aletler var. Aletlerin sesini dinliyorum bütün gün. Buzdolabı vın vın ediyor beynimin içinde. İnsan sesine hasretim. Cansız bir mutfak burası. Bütün sesler makinelere ait. Eski mutfaklarda tepsi ve oklava dışında alet bulunmazdı neredeyse. Alet şöyle dursun, elektrik su bile yoktu. Su bahçedeki sarnıçtan gelirdi. Gaz lambasıyla aydınlanırdık. Elektrik neden sonra bağlandıydı? Şimdi her şey elektrikli. O meret de ikide bir kesilmez mi? Hayat duruveriyor. Benim çocuklar tutturdular. Anne, taksitle otomatik çamaşır makinesi alalım. Taksitle akıllı fırın alalım falan diye. Aman istemem diyorum. Makine sesinden bıktım. Anne, bu yeni makineler sessiz diyorlar. Aman istemem diyorum. Elektrik kesilir de işler yarım kalır. Gülüyorlar bana. Anne, tüm işler çabucak biter. Zaman senin olur diyor benim feminist kız. Zaman mı? Peki ben ne yapacağım şimdiden sonra benim olan zamanı? Kendine ait bir zamanda oyun oynanmaz, rol yapılmaz. Kendin olursun diyor benim kız. Kendim olmak. Ben kendimi arasam nerede bulurum acaba? Şimdiden sonra ben kendim mendim olmak istemiyorum. Çocukluğumu geri istiyorum ben. Tek güzel şeyimi Verebilir misiniz onu bana? Beni yeniden çocukluğa geri götürebilir misiniz? Uzun sürdü benim çocukluğum. Pek çok insanınkinden uzun. 38'de Gazi öldü. Büyük ablam bir oğlan doğurdu. Çocukluğum sürdü. 39'da harp patladı. Adını hatırlayamadığım abla telli pullu gelin olmaktan vazgeçip şerefleri ayak altına alarak çulsuzun birine kaçtı. Çocukluğum sürdü ta 41'e kadar. Almanlar bombardıman edecek korkusuyla İstanbul'un boşaltırdığı 41'e kadar. 41 yılı Bakırköy'deki yalının ve benim uzun sürmüş çocukluğumun sonu oldu. Bir gece hiç unutmam uykum kaçmıştı. Muzurluk bu ya mutfağa indim. Tel dolabı karıştıracak, ağzıma layık bir şeyler bulursam atıştıracaktım. Mutfaktan annemle Faika Kalfa'nın sesleri geliyordu. İçeri girmedim, kulak kabarttım. Annem sıkıntılı bir sesle, "Of Faika, ne yapacağımı bilemiyorum," diyordu. Elde avuçta bir şey kalmadı. En son incili gerdanlığı da sattım. Artık ne satıp da yiyeceğiz? Zahim Bey'i hiç sayma. Para için oğlanlarla gırtlaklaşmaktan usandım. Bu koca evi nasıl çevireceğim? Bir de hepsinin üstüne bombardıman korkusu bindi. Geceleri uyuyamaz oldum. Faika Kalfa susuyordu. Selahattin, bu en büyük ağabeyim, diyor ki evi kapat, daha da iyisi yalıyı sat, babamı ve Ayten'i al yanıma gel. Faika Kalfa sessiz, annem sürdürüyor. Tükendim artık Faika, dayanacak gücüm kalmadı. Faika Kalfa duyulur duyulmaz bir sesle, büyük hanımla Fethiye ne olacaklar dedi. Baba annemle halamı soruyordu. Annem öfkeyle, ne olurlarsa olsunlar diye bağırdı. Hemen sesini alçalttı. Yıllardır iliğimi kanımı sömürdüler. Zahim'in iflas ettiği bir türlü kafalarına girmedi. Hele o Fethiye, ah o Fethiye. Bir hava bir hava. Zannedersin sadrazam kızı. Ayten'e pabuç alınır, hatun kıskanır, hadise çıkarır. Çocuk okula yalınayak mı gitsin? Bıktım usandım. İllallah eve tek kuruş vermedikleri gibi kanımı içtiler. Faika Kalfa, onlarda da yok, ne versinler diye fısıldadı. Yeter artık diye tısladı annem. Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar. Benim tasam onlar değil. Ben seni düşünüyorum. Faika, eğer istersen Saime'nin, büyük ablam, yanına git. Bu yıl gene gebe kalmış. İki çocukla zor baş eder. Seni istiyor, onunla kal. Sen nasıl münasip görürsen Fitnat Hanım, dedi Kalfa kırık dökük bir sesle. Sessizlik. Kalfa daha da kırık bir sesle, Bedriye ne olacak diye sordu. Bilmiyorum Kalfa, dedi annem. Gece gündüz aklımda Bedriye. Hayırlı bir kısmet çıksaydı da baş göz etseydik. Onu Adapazarı'na teyzezademin yanına göndermeyi düşündüm. Sen ne dersin? Kalfa'nın ne dediğini beklemeden yukarıya odama çıktım. Üşüyordum. Sanki bir yanım bıçakla kopartılmıştı. Öyle büyük bir eksiklik duyuyordum. Sanki vücudumun yarısı apansız yok olmuştu. Ama bir damla kanım akmıyordu. Sanki kanım donmuştu. Yorganımın altına büzüştüm. Ağlamak istiyordum, ağlayamıyordum. O güne kadar hiç bilmediğim tedirgin bir uykuya daldım. Ondan sonraki günler her şey çok hızlı olup bitti. Bir gün Selahattin ağabeyim eve siyah takım elbiseli, melon şapkalı, siyah çantalı adamlar getirdi. Bu adamlar önce yalıyı dolaştılar. Sonra siyah çantalarından çıkarttıkları kağıtları anneme imzalattılar. Annem gözleri yaşlı, okumadan imzaladı uzatılan evrakı. Sonra kapıya bir kamyon dayandı. Siyah takım elbiseli adamlar evdeki eşyayı sayıp not ettiler. Sonra tümünü kamyona yüklediler. Anneme tomar tomar paralar verdiler. Annem yaşlı gözlerle paraları aldı, saymadı. Babam hiç ortalarda görünmüyordu. Sanki hepten yok olmuştu. Faika Kalfa sessizce bir keder anıtı gibi dolanıyor. Adapazarı yolcusu Bedriye ablanın sandığını hazırlıyordu. Hiç unutmam, küçük sarı bir sandıktı bu. Hatırladıkça tüylerim diken diken olur. Selahattin ağabeyim Bedriye ablayı tren istasyonuna götürecekti. Bedriye abla sevinçli miydi, kederli miydi anlaşılmıyordu. Ayrılırken sıkı sıkı sarılmıştık birbirimize. İkimiz de ağlıyorduk. Bedriye abla, ne olur bırakma beni, diyordum. Annem ilk kez Bedriye ablaya sevecen davranıyordu. Elini omzuna koydu, onu öptü. Hadi Bedriye yavrum, dedi, treni kaçıracaksın. Böyle olsun istemezdim, hakkını helal et. Bedriye ablam annemin elini öpmüş ve gitmişti. Babaannemle halam da aynı gün evden ayrıldılar. Gidişleri sessiz olmadı. Onların iki küçük sandığı vardı. Babaannem hiç konuşmuyor, halam durmadan ileniyordu. Allah belanı versin, ocağına incir dikilsin diye beddua ediyordu anneme. Annem bir odaya kapanmıştı. Halamın ağlaması ve ilençleri yükseldikçe güm diye açtı kapısını kapadığı odanın. Sanki top patladı ya da Almanlar tepemize bomba attı. Defolun diye gürledi annem. Sokak kapısını gösteriyordu. Utanmadan hala söyleniyor. Defolun evinden. Halam sokak kapısından çıkmıştı, geri döndü. Yüzündeki o hınzır anlamı hiç unutmam. Nereden senin evin oluyor dedi anneme. Sen de evsizsin artık. Tıpkı benim gibi. Düşmez kalkmaz bir Allah. Kapıyı vurup gitti. Annem bayılmıştı. Faika Kalfa annemin bileklerini usul usul kolonya ile ovuyordu. Babam hiç ortalarda yoktu. Nereye gitmişlerdi bilmiyorduk. Sonradan öğrendik. Halam bir hamamda natırlık yapmış da öyle bakmış anasına ölene dek. Tek göz bir evde yaşıyorlarmış. Halam çamaşıra bile gitmiş. Koca defterdar Ziya Bey'in kızı Fethiye. Yıllar sonra halamla annem barıştılar. Babam ölmüştü. Halamın bizden başka kimsesi yoktu. Belki birbirlerinden pek hoşlanmadılar ama bir süre birlikte bile oturdular. Düşmez kalkmaz bir Allah. Annem, babam, ben Selahattin ağabeyimin yanına taşındık. Önce Ankara'ya, sonra Erzurum'a. Hızlı bir film gibi aktı yıllar bugüne dek. Dikmen'de bir bağ evinde oturduk. Harp yılları, gece karartmaları, ekmek karneleriyle. Sonra Erzurum, soğuk, kar ve demli çaylar. Liseyi Erzurum'da bitirdim. Lise son sınıfta aşık olduğum ağabeyimin arkadaşıydı. Bize gelir giderdi. Eli elime değmedi. Çakı gibi bir teğmendi. Babam hayır dedi, askere verecek kızım yok. Ömrünü bir dağ başından öbürüne taşınmayla geçiremez benim kızım. Ve annem babamın sözünden çıkmadı. Hala şaşarım bu işe. Babam iyice alkolik olmuştu artık ve hala benim geleceğime dair söz hakkı onundu. Bana fikrimi soran olmamıştı. Sonuçta gene bir subayla evlendim. Babam ölmüş, savaş bitmişti. Liseden sonra okumak istedim mi bilemiyorum. İstanbul'a kimin yanına gidip de okuyacaktım. Bütün kardeşlerim taşradaydı. Üstelik annemin ve benim zihnimizde çakılıp kalmış bir hayal vardı. Halam Fethiye. Kız kısmı evini yerini bilmeliydi. Çok güzel değildim. Zengin hiç değildim. Fazla şansım yoktu. Ya yerli ailelerden birinin oğluna varacaktım ya da bir subaya. Yaşım 25'i bulmuş, sandığımda çeyizlerim sararmaya yüz tutmuş, içime erken bastıran akşamların hüznü dolmaya başlamıştı. Erzurumlu bir aileye gelin olmaktansa subay karısı olmak daha iyiydi. Bizimkine vardım gitti. Yıllar yılları kovaladı, 4 çocuğum oldu. Kolay değil tek maaşla 4 çocuk büyütmek. Geldik bugüne. Buna da şükür. 60'ta bizimkini emekli ettiler. Emekli ikramiyesiyle bu katı alıp kiradan kurtulduk. Sigortalı işlerde çalıştı durdu kocam bu zamana denk. Renkli televizyon bile aldık. Çocukların iyi kötü eli ekmek tuttu. Daha ne olsun? Rabbime şükür. Olaylara filan da katılmadı çocuklar. Ah ne heyecan çektim o anarşi yıllarında. Çocuklar eve gelinceye kadar. O yıllarda geldi geçti işte. Başka ne isterim ben? Ömrüm mutfakta tükeniyor. Yaşım 60'ı buldu. Ne yapalım kader? İstediğim beklediğim bir şey yok. Çok şükür çocuklarımı büyüttüm. Daha ne isterim? Kimse vermez ki istediğimi. Çocukluğuma dönmek istiyorum. Çocukluğuma. Rengarenkli çocukluğum. Gök mavisi, yaprak yeşili, gül pembesi. İlle de kayısı gülü sarısı. Mis gibi kokardı çocukluğum. Yosun kokusu, manolya, hanım eli, ful kokusu. İlle de leylak kokusu. Çocukluğumu istiyorum. Çocukluğumu verin bana. Çocukluğumu istiyorum. İkinci perde, kiraz dalları. Sahne. Bir iş yeri odası. Ortada büyükçe bir formika masa. Üstünde eski model büyükçe bir daktilo. Daktilonun çevresinde saçılmış kağıtlar, karbon kağıtları, kitaplar, sözlükler. Raflarda gene tozlanmış kitaplar, zihinsel üretimin ham maddeleri. Karanlık bir oda. Pencereden bulutsuz ama boz renkli bir gökyüzü görünüyor. Gündüz olmasına karşın tavandaki floresan lamba yanıyor. Doğası yara almış bir büyük kentin kükürt dumanı ve kömür tanecikleriyle sarı, karaya boyanmış gün ışığını tekniğin yapay ışığıyla aydınlatmaya çalışan bir oda. Masadan başka koyu renkli eski ve iri kıyım bir maroken koltukla gene koyu renkli eski maroken iskemleler var. Eşyanın çevresine yerleştirilmiş saksılar. Pembe çiçekli begonya, salkım yapraklı Arap saçı, nazlı Afrika menekşesi, nesnelerin sevimsizliğine doğanın renkleriyle karşı duymaya çalışan bir oda. Düpedüz, iç karartıcı ama böyle olmayı bir türlü kendine yediremiyor. İnatçı bir oda. Hiç de sıradan bir iş yeri değil. Çelişkili. Oyuncu, daktilo masasının başındaki kadın. 40 yaşlarında, orta ile uzun arası boylu, orta kiloda. Saçları ağarmaya yüz tutmuş. Tırnakları manikürsüz. Elleri bakımsız ama parmakları gümüş yüzüklerle bezeli. Saçları yapılı değil ama yüzü özenle makyajlı. Giysisi eski, hiç de modaya uygun değil ama boynunda şık bir gümüş kolye. Çizmeleri yepyeni ama çorabı kaçmış. Yüzü genç ama yorgun. Uzun sözün kısası aydın bir kadın. Hiç de sıradan bir kadın değil, çelişkili. Kadın. Pazartesilerden nefret ediyorum. Haftanın günleri arasından pazartesiyi çıkartmalı. İptal. Ne zaman işimin başına geçsem ne iş ya. Kendimi hücre hapsinde zannediyorum. Yalıtılmışlık. Pencereyi kapıyı açıp bağırasım geliyor. Ey insanlar, silkinin, yeter pineklediğiniz. Tabii hiçbir şey yapamıyorum. Deli diye iş yerinden akıl hastanesine götürülmeye niyetli değilim. Bir o kalmıştı zaten. Bazen salt insan sesi duyabilmek için çıkıyorum bu odadan. Bir arkadaşın yanına gidiyorum. Arkadaş, say ne anlama geliyordu o sözcük? 10 yıl önce bir anlamı vardı belki. Bugünse arkadaş, sana yalnızlığını büsbütün duyuran, seninle hiç ilgilenmeyip mikrofon yerine koyan, durmadan kendi küçük dertleriyle bombardıman eden kişi demek. Yettiniz artık. Ben size evde havuç keserken nasıl parmağımı doğradığımı, sular akmadığı için 3 haftadır yıkanamayıp nasıl kolonyayla silindiğimi anlatıyor muyum? Yarı tıkanan tuvaleti nasıl açmaya uğraştığımı ve beceremeyince bokların nasıl taştığını ve nasıl bir güzel oturup ağladığımı, hava gazı gelmediği için yemek pişiremeyip aç kaldığımı, sessizliğe dayanamayıp birisinin yanına gidiyorum ve bin pişman oluyor, nasıl kaçacağımı bilemiyorum. Ödüm patlıyor birisi odama gelecek diye. Neyse ki kimsenin uğradığı yok. Ne onlar benden hoşlanıyor ne ben onlardan. Sonsuz bilimsel kapasitesinin nasıl harcandığını, kendisinin nasıl acımasız haksızlıklara uğratıldığını, bütün bu masalları anlatacak birisini bulamayan bazı eski arkadaşlar arada sırada kapımı tıklatıyor. Fena halde uykum geliyor onların yanında ve odada kimse yokmuş gibi susuyorum. Ne diyeyim yani? Yakındığın yönetici hep aynı insan. Peki sen ne diye bir zamanlar onun peşinden ayrılmıyordun? Bir takım beklentilerin vardı, öyle değil mi? Çıkarların uğruna başkalarına haksızlık edilmesine ses çıkartmıyordun. Ne o? Beklentilerin gerçekleşmeyince mi yönetici kötü oldu? Bu kıran kırana bir yarış arkadaş. Dürüst bir yarış değil. Belden aşağı vurmalı boks maçı. Yenilince yakınmaya ne hakkın var? Yani böyle mi söyleyeyim insanlara? Belki de gerekli olan böylesi açık sözlülük. Yapamıyorum. Ne de olsa aile terbiyesi derler. Bir mikrop karışmış kanıma. Susup kalıyorum karşılarında. Bir an önce gitseler diye bakıyorum. Gidiyorlar ve yalnızlık başlıyor. Çalışsana be kadın, çalışsana. Dünya kadar işin var.